Nehemya kitabının 8. bölümdeyiz. Konu Ezra kutsal yazılardan okuyor. Ancak buraya ayrıntılara geçmeden size bir özet vereyim. Özellikle 5, 6, 7 ve 8. bölümler üzerinde. Hatırlayacaksınız. Nehemya 5. bölüm bize iç sorunlardan söz eder. Zengin Yahudiler yoksullardan yararlanarak onları sömürüyorlardı. Bazı ülkelerde birisi hasta olunca köylüler borca girerler. Sonra ne yaparlar? Kızlarını sokağa verirler. Topraklarını satarlar ve kötü duruma düşerler. Halkın birleşip ancak duvarı düşünmesi birçok ekonomik sorunlar yaratmıştı. Aynı şekilde kilisenin içindeki sorunlar da çok büyüktür. Nehemya nasıl karşı karşıya geldi? Halka konuştu. Bu yaptığınız doğru değil dedi. Tanrı'dan korkarak yürümelisiniz. Onları susturdu. Zenginlere faizsiz ödünç para verin diye buyruk verdi. Onlara yemin ettirdi. Onları Tanrı'nın kızgın öfkesine karşı uyardı. Milleti yeni bir birliğe getirerek onları topladı. Bütün topluluk amin deyip Rabbe şükür dediler. Nehemya 6. bölüm 17-18'de de görüyoruz ki Yahudi liderlerinden bazıları düşmanlarla ilişki halindeydi. Tobiya düşman ailelerinin biriyle evlilik nedeniyle ilişkideydi. Bölüm 13'te de göreceğimiz gibi o başkahin ile ilişkideydi. Bu eski bir stratejidir. Bir ülke başka bir ülkeye casuslar yolluyor. Burada da bu taktik uygulanıyor. Nehemya 6. bölüm 16. ayette okuduğumuz gibi bir birlik sağlandı. Duvar da, yani Yeruşalim'in etrafındaki duvar da 52 günde tamamlandı. Bu nasıl oldu? 6-16'nın sonunda şöyle okuyoruz. Çünkü bu işin Tanrımız tarafından yapılmış olduğunu bildiler. Böylece biz sonuca varalım. Tanrı işinin birliği her zaman saldırıya uğrayacaktır değerli dostlar. Hem kilisenin dışından hem de içte baş gösterebilen o korkunç söylentiler, kışkırtılar, mırıltılar, mızıltılar. Sen gelecekte nasıl bir insan olacaksın? Tanrı halkını ta içten zayıflatan ve zedeleyen birisi mi olacaksın? Yoksa yaşamını Tanrı'nın yardımıyla onun halkını güçlendiren, cesaretlendiren birisi mi olacaksın? Büyük sorumluluğumuz Tanrı halkında işbirliği sağlamak ve birliği korumaktır. Her nerede olursak olalım. Bu birliğin korunabilmesi için en önemli faktör bizim inancımızın temeli olan Tanrı sözünde birleşmek gerekir. İyi bir teoloji, iyi bir Tanrı bilim olması gerekir. Yani doğru Tanrı bilim, doğru öğreti, sağlıklı öğreti olması gerekir. Nehemya 5. ve 6. bölümlerde Nehemya halka bir yemin ettirdi. Biz de bulunduğumuz yerde Rabbe itaat edeceğimize, imana yakışan bir hayat yaşamaya söz verebiliriz. Ya da birleştirici, bina edici kardeşleri, imanlılar topluluğunu teşvik edecek biri olmak istediğinizi söyleyebilirsiniz. Bu Nehemya öyküsünde Tanrı halkının birlikte çalışmaları, paydaşlıkları harika bir birlik örneğini oluşturmuştur. Kendi işimize baktığımız ve birliği korumadığımız, korumaya çalışmadığımız zaman bereket gelmez. Rabbin kilisesi için, onların birliği için bir kaygımız, bir çabamız olmalı. Barış bağında ruhun birliğini korumaya çaba gösterelim. Mesih'in bedenini bina etmeye başlayalım. Böylelikle sonunda tümü iman birliğinde birleştirler. Rabbimiz İsa'nın adı ve onun yüceliği için bunu dileyelim, yapalım. Rabbe hizmet etmekten söz etmek, Rabbin kilisesini bina etmekten söz etmek oldukça kolay, yalın bir sözdür. Bizler hizmet ettiğimizde Rabbin kendisine hizmet ederiz. Bina etmekte olduğumuz kilise Mesih'in bedenidir. Bu nedenle Tanrı'nın önemi, inceliği konusunu düşünürken bunu anlamamız çok önemlidir. Şimdiye kadar Nehemya'nın Yeruşalim'e varışını ve Tanrı halkını duvarı yapmaya teşvik etişini gördük. En önemlisi şudur. Tanrı halkının birlikte olması ve birlikte bu işi yürütmesidir. Bundan daha da önemlisi Tanrı halkının tanrılarına dönmeleri ve tanrılarına itaat etmelerinde yenilenmelidir. bölüm 1'e baktığımız zaman, yani Nehemya 1. bölüme baktığımız zaman, o bölümün yarısından fazlasının bir dua olduğunu gördük. Bölüm 2'de o ünlü göklerin tanrısına dua ettim ve girişimde bulunabildim duasını içerir. Aslında bölüm 2'de Tanrı'nın kendisi hakkında konuşan 5 ayet var. Ayet 4'teki o dua, ayet 8'de Tanrı'nın inayeti, eli hakkında bir söz var. Ayet 12'de Tanrım'ın elinin üzerimde inayetli olduğunu ve son olarak ayet 20'de göklerin Tanrısı işimizi o iyi edecek diyor. Sona gelen bu bölümlerde de bu konu devam eder. Daha önce gördüğümüz gibi bu saldırılar karşısında Nehemya yine ve yine dua etti. Demek ki Nehemya'nın duaya önem veren ve dua eden birisi olduğunu görmemek mümkün değil. Ayrıca Nehemya her şeyde Tanrı'nın işlemekte olduğunu gördü. Böylece sonraki 3 bölümde de aynı tutumu sürdürdüğünü görüyoruz. Yani 7, 8 ve 9. bölümlerde. Özellikle bölüm 9 bir dua bölümüdür. İlk bölümlerde Nehemya'nın kişisel yaşamı geçer. Tüm öykü ben şeklindedir. Benim Tanrım'ın yüreğime koyduğu ve benzeri gibi. Ama görüyoruz ki bölüm 8'den sonra 3. şahısta geçen bir öykü oluyor. Örneğin 8. bölüm 9. ayette Vali Nehemya'dan gelen 3. şahısta bir rapor var. Bu raporda tüm halkın ruhsal bir uyanış ile tepki gösterişini okuyoruz. Nehemya kişisel yaşamda Tanrı'ya öncelik tanımasına rağmen halkın toplumsal genel yaşamlarında da Tanrı'ya öncelik tanımalarının çok önemli olduğunu bilir. Birinci ana konu Tanrı'nın sesini dinlemek önceliğidir. Eski antlaşmanın en heyecan verici bölümlerinden biri Nehemya 8'dir. Çarpıcı bir görünüm. Durum, savaşlar sonrası kaçaklar durumu. Tapınak yapılmış, duvarlar onarılmıştır. Ama kent o kadar da yaşanacak bir yer değildir. Çünkü insanların çoğu fakir fukaradır. Etrafları düşman ordularıyla kuşatılmıştır. Ama işte 8. bölüm 1. ayetinde tüm ulus 7'den 70'e bir adanmış gibi tek vücut olarak toplandılar. Leviler 23. bölüm 24'e göre 7. ayın 1. günü kutsal gün olacaktır. Burada yazılanlar işte o gün hakkındadır. Sevinçle coşun, sevinin. İşte bu büyük şenlik için büyük hazırlıklar olmuştu. Alanda özel bir kürsü kurulmuştu. Bu tapınak avlusunda değildi ama su kapısı yanı başındaki alanda. Halkın güncel yaşamı içinde. Şimdi sahneye çıkan adam yazıcı Ezra'dır. Ezra tüm yaşamı boyunca bugün için hazırlanmıştı. Sürgünlükte, yani Babil'de uzakta yaşadığı sürece bile buna hazırlandı. Nehemya'dan önce gelen Ezra kitabına dönüldüğü an görüyoruz ki bölüm 7 ayet 6'da Tanrı'nın vermiş olduğu Musa'nın yasasını iyi bilen bir bilgin ve yazıcıydı Ezra. Ezra kutsal kitabı okumaya ve onun yasalarını öğrenmeye kendisini vermişti. Buna kendisini adamıştı. Şu sıra kaçırılmamalıdır değerli kardeşler. Önce kendini öğrenmeye adadı. Sonra itaat etmeye. Daha sonra da öğretmeye. Bu sıra her zaman sağlıklı bir sıradır. Önce kendini öğrenmeye adadı. Şimdi ben öğrenmeden bir şey veremem. Öğrenmeden öğretemem. Önce kendim alacağım, öğreneceğim ki öğretebileyim. Ve ben bunu yıllardan beri yapıyorum. Öğreniyorum, Tanrı'nın sözünden öğreniyorum. Öğrendikçe de öğretiyorum. Sonra itaat etmeye. Rabbin sözünü öğreniyorum. Öğrendiklerimi hayatımda uygulamaya başlıyorum. Ve ondan sonra da öğretmeye. Evet, Tanrı sözünü öğreneceksin. O söze itaat edeceksin. Sonra da öğreteceksin. Ne heyecan verici bir görünüm. Ezra 7. bölüm 11'de Ezra'nın öğretmen ve kahin olduğunu okuyoruz. Rabbin yasalarını ve emirlerini iyi öğrenmiş, okumuş, bilgin, bilgeli bir adam. Şuna dikkat edin ki Ezra'nın hazırlanışı yıllar önce başlamıştı. Hepsi bu büyük gün içindi. Sürgünlükteyken böyle bir günü rüyasında bile göremezdi. Her yana saçılmış olan sürgünler işte burada Yeruşalim'e dönmüşlerdir ve bir adammış gibi toplanmışlar. İşte Ezra onlara Tanrı sözünü açıp öğretiyor. Müjde işi de biraz buna benziyor. Çok yıllar önce hazırlanmak, tecrübe edinmek gerekir. Okumak ve itaat etmek gerekir. Sonunda kendinizi bir topluluk ve açık bir kutsal kitap ile bulursunuz. Belki bir gün sen de anlarsın ki Tanrı seni tüm o yıllar içerisinde bir tek gün için hazırlamıştır. Tanrı'nın sizi çağırdığını hissediyorsanız hazırlık yapmanız çok önemlidir. Aslında her imanlının kendisini hazırlaması gerekir. Okumak, öğrenmek ve itaat etmekle bunu yapabilirsiniz. Yapmanız da gerekir. Ezra'nın yaptığı gibi kendini Tanrı sözünü bilmeye adadı ve sen de bunu yap. Ben buna 1971 yılında başladım. O günden bugüne Rabbin sözünü öğreniyorum, öğreniyorum ve öğreniyorum. Her okuduğumda yeni yeni şeyler öğreniyorum. Araştırıyorum. Ve Rabbin sözü derya gibidir. Ne kadar öğrenirsek yine de sonu gelmez. Ama Tanrı sözünde bir hazine, bir bereket vardır. Kimin için? Benim için. Bu nedenle her imanlı Tanrı sözünü okumalı, kendisini bu söze adamalı, itaat etmeli ve adım atmalıdır. Yasanın tekrarı 33.10'da bir kahinin işi gösterilir. Önce şeriatı İsrail'e öğretecek, ikincisi de takdime, yani buhur yakacak. Nehemya'da Ezra'nın Musa'nın kitaplarını, yasa kitaplarını halka okuduğunu görüyoruz. Şimdi bir sayfa 2,5 dakikada okunur. Musa'nın 5 kitabını okuyabilmek için en azından 30 saat gerekliydi. Nehemya 8. bölüm 3. ayette okuyoruz. Sabah ışığından öğleye kadar yasa kitabını okudu. Açıklamalı olarak 6 saat süren kitabın okunuşu herhalde Tesniye kitabıydı. Gerçekten Tesniye kitabı bölüm 31'e göre bu kitap Çardaklar Bayramı'nın belli bir gününde yüksek sesle okunacaktı. İşte yaptıkları buydu. Ayrıca 7 yılda bir borçların bağışlanması olurdu. İşte Nehemya bunu halka öğretti. Ayet 5'te kitabın ne kadar büyük ağırbaşlılıkla ve saygıyla açıldığına dikkat edin. Tanrı sözü açıldığında tüm halk ayağa kalktı. Ezra Tanrı'ya övgü sundu ve tüm halk ellerini kaldırıp amin amin diye haykırdı. Birçok kiliselerde insanlar ellerini havaya kaldırmayı, hoplayıp zıplamayı severler. Ama Nehemya'da ellerin Rab'be açıldığını görüyoruz. Ama bakın halk ne yapıyor? Hep birlikte eğilip yere kapanarak Rab'be tapındılar. Hoplayıp zıplayıp durmadılar. Ellerini açtılar ama Rab'bin önünde eğildiler ve Rab'be tapındılar. Bu insanlar açılan kitabın, okunan sözlerin kimin sözleri olduğunu biliyorlardı. Bu sadece insan olan Musa'nın sözleri değildi. Ayet 1'de de dediği gibi Rabbin İsrail'e emretmiş olduğu Musa'nın yasa kitabıdır. 8. bölüm 7'de 13 kişinin adları geçer. Adları geçen bu 13 kişinin kimler olduğunu düşündünüz mü hiç? Ya da merak ettiniz mi? Yoksa ad listesi diyerek üzerinden hemen geçtiniz mi? Neden 13 yardımcı vardı? 13 yardımcının olması ilginç değil mi? İsrail'de 12 kabile vardır. Ama hatırlarsak Yusuf'un iki oğlu Efraim ve Manasse kabilesi ikiye ayrılmıştı. Bunu Yaratılış 48'de görüyoruz. Demek ki 13 kabile için birer levili vardı. Tanrı'nın sözünü anlamak, o sözü açıklamak, yorumlamak ne kadar önemlidir? Bu 13 kişi Tanrı sözünü okuyup açıkladılar. Herkesin anlamasını sağlayacak biçimde yorumladılar diyor. Nehemya 8. bölüm 8. ayette. Ayet 12'de büyük şenlik yaptılar çünkü artık onlara bildirilmiş olan sözleri anlamışlardı. Tanrı sözünün başlıca hükmü tüm aklınla, canınla, fikrinle Rabbi seveceksin. Aklını kapatmak suretiyle Tanrı'ya iyi tapınabileceğini öğreten insanlardan uzak durmak gerekir. Ezra'nın bereketli oluşu okumuş oluşundandı. Altını çizeyim. Ezra'nın böylesine bereketli olması onun yıllar önce Rabbin sözünü okuyup kendisini Rabbin sözüne adamasından ve okumuş olmasındandı. Ve insanların sevincinin nedeni de Tanrı sözünü anlamış olmalarındandı. Rabbin hizmetinde kutsal kitabı anlaşılır biçimde öğretmek çok önemli bir sorundur. Bunu yapabilmek için de kendimiz Tanrı sözünü iyi bilmemiz gerekir. Kutsal kitabı iyi bilmek için de okumak, araştırmak gerekir. Birçok imanlı Tanrı sözünü doğru dürüst bile okumazlar. Daha da kötüsü Tanrı sözünden oldukça bilgisizler. Belki bir kere kutsal kitabı okumuşlar, yarım yamalak o da. Ama ondan sonra her şeyi bildiklerini sanırlar. Ara sıra oradan bir bölüm, buradan bir ayet okuyorlar. Hepsi bu. Hayır dostum, Tanrı sözünü araştıran, sürekli okuyan, derinlere inen, üzerinde kafa yoran insanlar olmalıyız. Tanrı'nın çocuğuysan ve Tanrı sözünü başkalarına vermek istiyorsan, insanlara kendi sözlerini değil, Tanrı'nın sözünü vermen gerekir. Tanrı'nın sözünü verebilmek için de onu bilmen gerekir. Aldığını, bildiğini verebilirsin. Ancak o zaman bereket olabilirsin. Evet, Nehemiya kitabının 8. bölümün konusu neydi? Ezra kutsal yazılardan halka okuyor. Bir önceki bölümde Yeruşalim duvarlarının yapımı tamamlandıktan sonra Nehemya'nın kentin güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemleri aldığını ve bazı ilahicileri görevlendirdiğini görmüştük, okumuştuk. Nehemya tüm Yeruşalim kentinin Rab sevinciyle coşmasını istemişti. Bu amaçla büyük bir kutsal kitap toplantısı düzenledi. Ruhsal uyanış için bu çok çok gerekliydi. İsrailliler 7. ay kentlerine yerleşmişlerdi diye okuyoruz Nehemya 8. bölümün 1. ayetinde. Bütün halk tek beden halinde, bir vücut halinde su kapısının karşısındaki alanda toplandı. Bilgin Ezra'ya Rabbin Musa aracılığıyla İsrail halkına verdiği buyrukları içeren yasa kitabını getirmesini söylediler. Ezra, Musa peygamberin yasa kitaplarından okumaya çağrılmıştı. Bu büyük bir toplantı olacak ve kutsal yazılardan uzun uzun okunacaktı. 7. ayın 1. günü kahin Ezra yasa kitabını halkın toplandığı yere getirdi. Dinleyip anlayabilecek kadın erkek herkes oradaydı diyor Nehemya 8. bölümün 2. ayetinde. Dikkat ederseniz toplantıya sadece anlayışla dinleyebilenler katılıyordu. Yani ağlayan bebeklerin bakıldığı küçük bir de kreşleri falan olmalıydı. Belki de onlarla Nehemya'nın kendisi ilgileniyordu, bilmiyoruz ama her şeyin uyum içerisinde gitmesi ve toplantıya katılanların söylenenleri anlayabilmesi için her türlü önlem alınmış ve hazırlıklar yapılmıştı. Ezra, su kapısının karşısındaki alanda kadınların, erkeklerin ve anlayabilecek yaştaki çocukların önünde sabahtan öğlene kadar kutsal kitabını okudu. Herkes dikkatle dinledi diyor 3. ayette. Sabahtan öğle vaktine kadar kutsal kitaptan okuyacağım sözleri dinleyecek bir cemaat bulabilir miyim acaba? Bırakın sabahtan öğlene kadar bir saat bile Tanrı sözünü dinleyemiyorlar bugün bütün kiliselerde. Genellikle bütün kiliselerde. 20-25-30 dakika sonra herkesin başı öne eğilir. Dostum, kilisede yaptığım konuşmalarda beni dinleyenleri zor zor 45 dakika orada tutabiliyorum. 45 dakikalık bir zaman kimileri için çok uzun, kimileri için de oldukça kısa bir zaman olabilir. Batı kiliseleri vaizlerini bir saatin üzerine hemen hemen hiç çıkarmazlar. Genellikle vaazlar dediğim gibi 30 ile 45 dakika arasındadır. Ama Doğu kiliselerinde bu süre biraz daha uzundur. Bazı yerlerde 2, bazı yerlerde 3 saat, 4 saat vaaz edebilirsiniz. Ve hiç kimsenin canı sıkılmaz. Sizi dinlerler. Tabii bu da ne zamana kadar sürer? Tanrı sözünü duymaya gelen İsrailliler bu sözlere büyük bir ilgi gösteriyorlardı. 70 yıla yakın bir süre Babil'de tutsak yaşamışlar ve orada Rabbin sözlerini, kutsal yazıları hiç duymamışlardı. Bu onlar için yepyeni, heyecan dolu bir deneyimdi. Şimdi Tanrı'nın sözlerini dinliyorlardı ve anlıyorlardı. Bilgin Ezra toplantı için hazırlanmış ahşap bir zemin üzerinde duruyordu. Sağında Matitya, Şema, Anaya, Uriya, Hilkiye ve Maseya vardı. Solunda ise Pedaya, Mişail, Malkiya, Haşum, Haşbadana, Zekeriya ve Meşullam duruyordu diye okuyoruz 4. ayette. Bu 13 kişi Ezra'nın yanında duruyordu. 5. ayette Ezra halkın gözü önünde kitabı açtı. Halktan daha yüksek bir yerde duruyordu. Kitabı açar açmaz, şimdi dikkat edin, herkes ayağa kalktı. Ezra Tanrı'nın sözünden okumaya başlayınca bütün cemaat ayağa kalkmış ve Ezra sözlerini tamamlayıncaya kadar ayakta durmuşlardı. Sabahtan öğleye kadar Rab'bin sözlerini dinlerlerken altlarında yumuşak deri koltuklar bulunmuyordu. Hepsi ayaktaydılar. Bir de günümüzün kiliselerini düşünün. İnsanın utanası geliyor değil mi? Az önce de belirttiğim gibi bırakın bu kadar uzun süreyi 45 dakika bile dayanamıyorlar. Ama bu insanlar sabahtan öğlene kadar ayakta Rabbin sözünü dinlediler. Her şeyden önce orada Tanrı'ya övgüler yükseltiyorlardı. Ezra yüce Tanrı'ya Rabbe övgüler sundu. Bütün halk ellerini kaldırarak amin amin diye karşılık verdi. Hep birlikte eğilip yere kapanarak Rabbe tapındılar. Bu insanlar ellerini havaya açtıkları zaman dans etmediler, oynamadılar, oraya buraya kendilerini savurmadılar. Ellerini açtılar, birlikte yere eğilip kapanarak Rabbe tapındılar. Baş eğdiler ve yere kapanıp secde ettiler. İşte tapınmak budur. Bu Yahudilerin o dönemdeki tapınma biçimiydi ve Ezra büyük Tanrı'yı Rabbi takdis etmiştir. Levililerden Yeşu, Bani, Şerevya, Yamin, Akuv, Şabetay, Hodiya, Maseya, Kelita, Azarya, Yozavat, Hanan ve Pelaya ayakta duran halka yasayı anlattılar diyor 7. ayette. Yine burada çok önemli bazı insanların bir listesi daha veriliyor. Bu insanlar ne yaptılar? Tanrı'nın yasa kitabını okudular ve açıkladılar. Herkesin anlamasını sağlayacak biçimde yorumladılar diyor Nehemya 8:8'de. Şimdi anlıyor musunuz neden Tanrı'nın sözünü açıklamaya çalışıyor, öğretiyorum? Neden bunun önemli olduğunu sizlere belirtmeye çalışıyorum? Tanrı'nın yasa kitabını okuyup açıkladılar diyor burada. Herkesin anlamasını sağlayacak biçimde yorumladılar. İşte bu amaçla Rabbin sözünü açıklamaya, yorumlamaya çalışıyorum. Bu büyük halk topluluğu Yeruşalim duvarları içerisinde sular kapısının önünde toplanmıştı. 7. ayette isimleri bildirilen insanlar kalabalığın çeşitli bölgelerine dağıtılmışlardı. Yazıcı Ezra kutsal yazılardan belirli bir kesim okuyor ve sonra ara veriyordu. Bu arada kalabalığın arasına dağıtılmış olan bu kimseler yanlarında bulunan gruba Ezra'nın okuduklarını anladınız mı diye soruyorlardı. Onlar da herhalde büyük bir olasılıkla başlarını sallayarak anladıklarını ifade ediyorlardı. Belki işlerinden bazıları samimi bir şekilde konuşarak Ezra'nın söylediği sözlerden şunları anlayamadık diye sorular soruyorlardı. O zaman da görevlendirilmiş olan bu kişi ya da kişiler kendi grubunda bulunanlara sorulan sorunun cevabını anlatıyordu, açıklıyorlardı. Bu çok güzel bir manzaraydı, görülmeye değerdi. Bizler bugün imanlılar topluluklarımızda buna benzer büyük bir kutsal kitap toplantısı düzenlemek isteseydik bu kadar başarılı olabilir miydik acaba? Birisi kalkıp kutsal kitaptan okuyacak olsaydı ve sorulacak sorulara yanıt vermek için cemaatin arasına bazı görevliler yerleştirseydiniz nasıl bir görüntüyle karşılaşırdınız? Diyelim ki Efesoslar 1. bölümünden okuyorsunuz. Daha birkaç ayet bile okumadan ilk soruyla karşılaşıyorsunuz. Efesoslar 1:4'teki o bizleri dünyanın kuruluşundan önce Mesih'te sözlerini okurken birisi size bir soru soruyor. Paulus burada ne demek istiyor? Seçilmiş olmayı mı öğretiyor? Seçilmiş olmak da ne demektir? Kim bilir? Kutsal kitaptan böylesine bir çalışma yapmak cemaat arasında ruhsal bir uyanışa yol açabilir mi? Nehemya kitabında anlatılan bu olayda kutsal yazılardan okumak İsrail halkı arasında büyük bir ruhsal uyanışa yol açmıştı. Eski antlaşmanın şeriat kitaplarından bölümlerin okunması, sorular sorulup cevapların verilmesi halkın şeriatı anlamasına yardımcı olmuştu. Bu görevliler cemaatin arasında oturuyorlar ve kutsal yazılar okunurken anlaşılmayan bir yerde karşılaştıkları zaman bu şeyleri onlara açıklıyorlardı. Ben şahsen bu yolla kutsal kitabın tamamının öğretilmesi gerektiğine inanan birisiyim. Her bilinmeyen nokta açıklığa kavuşturulmalıdır. Ben şahsen kutsal kitaptan bir kesimin alınıp da bunun aracılığıyla İncil'in vaaz edilmesi olayını pek doğru bulmuyorum. Bence Tanrı sözüne bu kadar çok ilgisizliğin var olmasının bir nedeni budur. Birçok vaiz duymuşumdur ki başlangıçta bir iki ayet okuyarak başlarlar ama daha sonra kutsal kitabın başka hiçbir yerine değinmeden bir sürü söz söyleyip konuşmalarını bitirirler. Ben Tanrı'nın, dostum, bizden kutsal kitabı okumamızı ve okurken okuduğumuz yerleri açıklamaya çalışmamızı istediğini düşünüyorum. Nehemya 8:8'de başka bir ders daha bulunmaktadır. Bilindiği gibi vaaz etmenin çok çeşitli yöntemleri vardır. Ben Tanrı'nın bizden kendi sözünü, kutsal kitabı okumamızı ve okurken okuduğumuz yerleri açıklamaya çalışmamızı istediğini düşünüyorum.